Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Sizlerle birlikte yapacağımız bir yayına hoş geldiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 21 yılını ve bu 21 yılda bu partinin ve tabii ki Türkiye'nin nasıl değiştiğini, hatta dönüştüğünü konuşmak istiyoruz. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi 21 yaşına bastı. Bugün parti genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir kutlamada bu konuyla ilgili uzun uzun konuşacak, ama gündüz yaptığı bir başka konuşmada 21 yılda Türkiye'nin çok daha iyi bir yerde olduğunu söyledi. Özellikle demokrasi ve özgürlükler konusunda böyle olduğunu söyledi. Şahsen işte bu görüşte değilim. Bir dönem Türkiye'nin özellikle Avrupa Birliği sürecinde bayağı bir ilerleme kat ettiğini gördük. Ancak belli bir tarihten itibaren yerinde saymaya ve geri gitmeye başlayan bir Türkiye söz konusu. Hepsi bunların Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli iktidarında, AKP iktidarında, Erdoğan iktidarında yaşandı. Şimdi bu yayını sizlerle birlikte yapacağız. Benim ve Medyascope'un YouTube sayfalarında, canlı yayınlarda, chat bölümünden sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazabilirsiniz ve ben de bunları aktaracağım. Eğer soru varsa sorulara cevap vermeye çalışacağım. Yorumları da aktaracağım. Aslında çok geniş kapsamlı bir olaydan bahsediyoruz. 21 yıl, 21 yılda çok şey yaşandı. Bu olayın bir yaşandığı süreç var. Bu süreç içerisinde nelerin nasıl değiştiği, nelerin değişmediği hususu var. Bir diğer husus da tabii ki gelecek. Bundan sonra ne olacak? Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de daha uzun bir ömür vaat ediyor mu kendisi açısından, takipçileri açısından? Yoksa artık ciddi bir metal yorgunluğuna gelip 80 sonrası Türkiye'sinde merkez sağın iki önemli partisi, ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin başına gelenlere benzer bir gelecek mi AKP'yi bekliyor? Tabii merkez sağ partilerin geleceğiyle AKP'yi aynı yerde sunmak biraz sorunlu olabilir. Yani AKP'nin bir merkez sağ partisi olmadığını düşünen çok kişi var. Doğru olabilir, fakat şunu biliyoruz ki Türkiye'de özellikle merkez sağın çözülmesiyle beraber, merkez sağda yaşanan çözülmeyle beraber bundan en çok AKP istifade etti. Nerede istifade etti? İlk seçimde kısmen, ama sonra tek başına iktidara gelip iktidarda kalabildiği ölçüde merkez sağın sahipsiz kalan oylarını büyük ölçüde kendisine devşirdi. Şöyle bir anlayış vardı: bunlar gelseler bile, iktidara gelseler bile devleti kontrol edemezler. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Türkiye'deki müesses nizam bunlara izin vermez. Bunları etkisizleştirir. Hatta bir şekilde bunları görevden alır. Yani ne yapar? Darbe yapar, şu olur, bu olur. Yakın bir zamanda zaten bir 28 Şubat deneyimi yaşamıştı Türkiye. Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah Yolu hükümeti birdenbire iktidarı kaybetti. O dönemdeki postmodern darbe denen o dönemin bir başka versiyonunun yaşanabileceği iddia edildi. Hatta hazırlıklar olduğu söylendi. Fakat bir şekilde Erdoğan ve arkadaşları Fethullahçıların da çok ciddi destekleriyle birlikte bunları aştılar. Bunları aştılar ve iktidarda kalabildiklerini gösterdiler. İktidarda kalabildiklerini gösterince de bu partiye akış devam etti. Özellikle 2007 seçiminde meşhur Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesine Yaşar Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde ordu karşı çıkınca ülke erken bir seçime götürüldü ve orada rekor bir oyla Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını güçlendirdi. Bütün o süreçlerde AKP iktidarı kontrol edebileceğini gösterdi. Gösterdiği ölçüde de desteğini arttırdı. Ama bir yerden sonra yaşanan ekonomik ama daha çok siyasi krizler nedeniyle AKP'nin çok ciddi bir şekilde bocaladığını biliyoruz ve bu anlamda da öncelikle Gezi olayları, daha sonra 2015 Haziran seçimleri, AKP'nin tek başına iktidarı kaybettiği seçimler ve Türkiye'de yaşanan kaos ortamıyla beraber yenilenen Kasım seçimlerinde AKP'nin tekrar iktidarı kurtarması. Aslında AKP'nin gerçek anlamda gerileşinin başlangıcı Gezi diyebiliriz. Ama bunun ilk görünürleşmesi 2015 Haziran seçimleriydi. O zamandan beri Erdoğan bir dışarıdan baskılarla AKP iktidarına suni teneffüs yaptırıyor. Ve şu anda önümüzdeki seçimleri de büyük bir ihtimalle kaybedecek. Öyle gözüküyor. Yeni bir dönem başlayacağı benziyor. 21-22 yıl sonra bir devir kapanacakmış gibi gözüküyor. Hala buna inanamayanlar var ama unutmayalım ki AKP iktidarından daha eski olan İstanbul ve Ankara büyük şehirlerindeki iktidarlar 25 yıl sonra 31 Mart yerel seçimleriyle beraber el değiştirmişti. İstanbul seçimlerinin tekrarlatılmasıyla beraber, sudan bahanelerle tekrarlatılmasıyla beraber buna Erdoğan'ın izin vermeyeceğini iddia edenler olmuştu ama tam tersine ikinci turda Ekrem İmamoğlu farkı açarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmıştı. Şimdi de aynı şekilde bir başka defterin kapanması işindeyiz. İşte burada bir muhasebe yapmak çok elverişli olacak. Nasıl başladı, nasıl gelişti, ne duruma geldi ve bundan sonra ne olabilir? Evet, dediğim gibi benim sayfamdan, YouTube sayfamdan ve Medyascope'un sayfasından canlı yayından, orada canlı yayının chat bölümünden sorularınızı yöneltebilirsiniz. Örneğin Melih Bingöl sormuş. Sizce AKP'den sonra uzun süre iktidarda kalabilecek bir parti var mı? Yoksa uzun bir süre koalisyon hükümetleriyle mi yönetiliriz? Çok önemli bir soru bu. Şimdi tabii bu konuda değişik ihtimaller var. Ben cuma, cumartesi ve pazar günleri AKP'nin 21 yılını değerlendirdim ve bunun pazar günü son bölümünde AKP iktidarı kaybederse ne olur diye bir değerlendirme yaptım. Orada söylediklerimi hızlıca özetlemeye çalışacak olursam, bence Türkiye bir müddet koalisyonlarla gidecek. Aslında koalisyon 2015 Haziran'ında Türkiye'nin önüne gelmişti. Erdoğan bunu reddetti, kabul etmedi ve bir şekilde koalisyonu iptal etti. Ama sonra ne oldu? MHP ile adı konulmamış bir koalisyona girdi. Yani sonuçta şu anda Türkiye aslen AKP'nin tek başına iktidarıyla değil, bir AKP-MHP koalisyonuyla, daha doğrusu Erdoğan-MHP koalisyonuyla gidiyor. Bundan sonra da ister AKP kazansın, ister kaybetsin, tek başına bir parti ülkeyi yönetebilecek gibi gözükmüyor. Ama ortada şöyle bir soru var. Zaten başkanlık seçimine geçildiği için kabinenin birinci derecede önemi yok. Dolayısıyla o zaman şöyle sormak gerekiyor. Bir partinin cumhurbaşkanıyla başkanlık sistemi devam edecek mi? Muhalefetin iddiası Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra hızlı bir şekilde bütün imkanlar zorlanarak ülkeyi güçlendirilmiş parlamenter sisteme götürmek. Cumhurbaşkanı kim olursa olsun muhalefetten seçilecek kişi bir anlamda bu yetkileri, başkanlık yetkilerini geçici bir süre kullanacak, öyle söyleniyor. Daha sonra parlamenter sisteme geçilince yetkiler büyük ölçüde başbakanda olacak. Bu bağlamda bana göre normal senaryo, eğer AKP seçimi kaybederse AKP'de belli bir çözülmenin yaşanması kaçınılmaz diye düşünüyorum. Çok büyük de olabilir, kısmi de olabilir ama her halükarda AKP bayağı bir kan kaybı yaşayacaktır. Çünkü AKP esas olarak iktidarla bütünleşmiş bir parti. İktidarı kaybettiği zaman ömrü çok uzun olmayabilir. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Böyle bir durumda bundan en çok istifade edecek olanın İyi Parti olduğu kanısındayım. Eğer İyi Parti şu anda yakalamış olduğu ivmeyi seçime kadar sürdürürse, seçimde %20'ye yakın bir seviyeyi tutturursa, şu anda %15 civarı olarak söyleniyor İyi Parti, biliyorsunuz kamuoyu araştırmalarında, her halükarda İyi Parti bir merkez sağ partisi olma iddiasıyla çıkarsa muhtemelen AKP'nin çözülmesinden sonra yapılacak ilk meclis seçiminde birinci parti çıkacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Ve Meral Akşener de şimdi söylediği gibi başbakan olma ihtimali çok yüksek. Ancak şunu özellikle vurgulamak lazım. Her durumda birinci parti çıksa bile tek başına iktidar olma imkanı olduğu kanısında değilim. Her halükarda Türkiye'de bir koalisyon olacak. Şu anda bir anlamda Türkiye aslında Erdoğan iktidarından kurtulma bloğu oluşturuyor. Altılı Masa artı HDP bir anlamda bunun çalışması. Ama Erdoğan'dan kurtulmak denen olay tek başına yeterli olmayacak. Çünkü Türkiye'de birçok şeyin yeniden inşası gerekecek. Devletin tekrar kurumlarının ayakları üzerine yerleştirilmesi gerekecek vesaire. Bütün bunları bu altılı masa, eğer HDP de onları desteklerse, bütün bu partiler nasıl yapacaklar? Bunlar henüz çok netleşmiş değil. Dolayısıyla bana göre önümüzdeki seçim bir geçiş süreci seçimi olacak. Esas olarak Türkiye'nin şu bir yıl içerisinde yapılması beklenen seçimden bir sonraki seçimde Türkiye'nin kaderi belirlenecek. Ve bu anlamda Melih Bey'in sorusuna dönecek olursak, orada tek başına iktidara gelebilecek bir parti olma durumu çok yüksek gözükmüyor. Büyük bir ihtimalle merkez sağda İyi Parti, merkez solda CHP ve tabii ki Güneydoğu ağırlıklı, Kürt ağırlıklı bir HDP fazladan, tabii ki geride ne kaldıysa Adalet ve Kalkınma Partisi, Yeni İlgi'den çok ciddi bir şekilde yara alması beklenen, en azından benim beklediğim MHP ve şu haliyle, halleriyle eğer şu anda yakalamış oldukları trendi koruyabilirlerse Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin önümüzdeki dönemin milliyetçi sağ ve İslamcı sağ partileri kotasını büyük ölçüde doldurmaları söz konusu olabilir. Ve bir anlamda yaşanacak olan seçimde, yapılacak olan seçimde eğer MHP AKP ile birlikte açık bir yenilgi alırsa, bu seçimde iyi kötü bir 2-3, %2, %3 gibi kısa sürede kurulmuş olmasına rağmen bir oran tutturması halinde Zafer Partisi'nin MHP ile bir şekilde yakınlaşacağını tahmin ediyorum. Bunların çok spekülatif olduğunu farkındayım. Ama önümüzdeki dönemde bir altılı masanın geçici bir İttifakı ama daha sonra büyük bir ihtimalle İyi Parti ile CHP'nin oluşturduğu bir bloğun Türkiye'yi bir süre daha yöneteceği kanısındayım. Serdar Kılınç sormuş ki AKP ve Erdoğan için bekleyen en olası varis Davutoğlu mudur? Hiç sanmıyorum. Davutoğlu'nun AKP için herhangi bir şekilde gündeme gelebileceğini sanmıyorum. Şu anda Altılı Masa'nın bir üyesi Gelecek Partisi ve Ahmet Davutoğlu. Altılı Masa'nın nasıl bir performans izleyeceği çok önemli. Davutoğlu ve partisinin geleceği açısından şu aşamada baktığımızda kamuoyu yoklamalarında çok yüksek oranlar gözükmüyor bu parti için. Dolayısıyla gelecekte Davutoğlu'nun ve Gelecek Partisi'nin çok belirleyici bir güç olma ihtimali bence yok. AKP'nin çözülmesi durumunda ve AKP'nin Erdoğan'sız bir AKP'nin yola devam etmesi durumunda geriye AKP diye bir şey kalır mı? Çok emin değilim. Kalsa bile bunun Davutoğlu'na kalacağını hiç sanmıyorum. Nasıl bir formül olur, ne yaparlar, ne ederler? Açıkçası şu anda AKP içerisinde var olan aktörlere baktığımız zaman bunlardan hiçbirisi ciddi anlamda Erdoğan'ın varisi olabilecek gibi değil. Mesela Numan Kurtulmuş, mesela Süleyman Soylu, mesela Hulusi Akar. Bunların hepsinin ayrı ayrı bir önemi olsa bile bütün partiyi kucaklayacak, peşinden sürükleyecek, bir lider olarak götürebilecek görünümde değiller. Bir zamanlar MHP'de Alparslan Türkeş'in ölümünün ardından bayağı bir ortalık karışmıştı. Ve bir anda Devlet Bahçeli, bir anda da oğlu Tuğrul Türkeş yarışmışlardı. Çok olaylı kongreler olmuştu. Ve Devlet Bahçeli düşük profilli bir MHP'li olarak görünse de seçimi kazandı. Tartışmalı, kavgalı seçimleri kazandı. Ve o günden bugüne de partinin liderliğini, genel başkanlığını yürütebiliyor. Yani aslında olmaz denen, başarılı olamayacağı düşünülen isimler de pekala başarılı olabiliyorlar. Devlet Bahçeli örneği bu anlamda ilginç. AKP'nin içerisinden bir Devlet Bahçeli çıkar mı? Açıkçası şu haliyle bakıldığı zaman gözükmüyor. Bu iddiada da kimse yok zaten. Ama eğer bir mecburiyet durumu olursa o zaman bakacağız. Var olan aktörlerin ama hiçbirisi şu haliyle baktığımız zaman içerideki ve dışarıdaki aktörlerden hiçbirisi AKP'yi hele seçimden yenik çıkmış bir AKP'yi ileriki günlere taşıyabilecek gibi gözükmüyor. Zafer Polat sormuş. Belli bir süre normalleşme olana kadar başkanlık sistemindeki yetkiler kullanılabilir mi? Öyle olacak zaten. Muhalefetin yol haritası böyle gözüküyor. Bir süre bu yetkiler kullanılacak. Bürokrasi olduğu gibi mi bilmiyorum ama tabii kimin cumhurbaşkanı olacağıyla da alakalı bir durum. Bürokrasi büyük ölçüde yenilenecek. Yargı vesaire, yüksek yargıda önemli değişiklikler olması söz konusu olacak. Ekonomide çok büyük değişiklikler olacak. Bütün bunlar tabii ki başkanlık yetkileriyle hızlı bir şekilde yapılacak. Yani meclis vesaire kanun çıkartmak, şu yapmak, bu yapmak olmayacak. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle nasıl Erdoğan yapıyorsa bir günde yüzlerce atama, görevden alma, yüzlerce atama, bir günde çok sayıda birbirinden kritik karar vesaireyle bu gidecek. Ama burada tabii muhalefetin kazanması durumunda Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, diyelim ki Kılıçdaroğlu ya da Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu, bunlar CHP kontenjanından olacaklar. Ama başta İyi Parti olmak üzere diğer partilerin de o Cumhurbaşkanı'nın icraatı konusunda söz söyleme hakkı olacak. Atamalarda hakları olacak. Belki onlara bir takım kontenjanlar tanınacak. Bunların hiçbirisini, detaylarını bilmiyoruz. Belki henüz kendileri de bilmiyordur. Yani bir başkan olacak ama başkanın etkili yardımcıları olacağı da muhakkak. Geçen gün Yozgat'ta Ali Babacan bu konuda parti liderlerinin kabinedeki rollerinin konuşulması gerektiğini falan söyledi. Oradan da görüyoruz ki henüz hiçbir şey belli değil. Ömer Gedik sormuş, diyor ki ülkenin tüm sistemi çökerken sadece ekonomi kötüye gidince cılız da olsa sesi çıkan bir vatandaş portföyü ile bu ülke ne kadar ilerleyebilir? Bu böyle gözüküyor olabilir ama Türkiye'de çok ciddi bir otoriter rejim olduğunu unutmamak lazım. Muhalefetin tutuk olduğunu unutmamak lazım. Gezi diye bir olayın Türkiye'de yaşanmış olduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla olay aslında bu kadar kötü değil. Vatandaş gerektiğinde siyasete müdahil olmuştur bu ülkede ve bundan sonra da olacaktır. Sadece sandıktan sandığa da olabilir. Kimi durumda sandık öncesi ve sonrası da olabilir. Önemli olan Türkiye'de çoğulcu demokrasinin kurumların işleyebilmesi. Şu haliyle bakıldığı zaman insanlar ürküyor. Açık söylemek gerekirse tavır almaktan vesaire ürküyorlar. Ve bu anlamda da başta söylediğim gibi Erdoğan bize gerçekleri söylemiyor. Türkiye 21 yıl öncesine göre daha demokratik bir ülke değil. Erdoğan'ın iktidara gelmediği süreçte ya gelebilirler mi, iktidarda kalabilirler mi vesaire dendi ve sorunlar olmasına rağmen Türkiye'de bu yaşandı. Ama şu anda insanlar çok daha acayip sorular soruyorlar. Seçim olur mu diye soruyorlar. Seçimi kaybederse bırakır mı diye soruyorlar. Zamanında böyle sorular yoktu. Özellikle genç kuşaklar bunları bilmiyorlar. Türkiye'de 21 yıl önce Türkiye toz pembe bir ülke değildi. Çok ciddi sorunları vardı. Ama bir şekilde bir takım olaylar iyi kötü demokrasi, çoğulcu demokrasinin kuralları içerisinde seyredebiliyordu. Ama şu haliyle Erdoğan iktidarının Türkiye'ye getirdiği noktada insanların bu kurallara güveni pek kalmadı, kurumlara kalmadı. İstanbul seçimlerini yenileten Yüksek Seçim Kurulu'na kim nasıl güvenebilir? Yani bu kadar açık bir durum var. Hasan Şener diyor ki, yakın yıllar içinde solu gerçek anlamda pratik edebileceğimiz uygulamaları sizce yaşar mıyız? Sanmıyorum. Son dönemde özellikle Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinde halkçı sol bir dil var. Eyvallah. Ama o bir gelip bir yerde tıkanıyor. Öte yandan İyi Parti'nin özellikle ekonomi konusundaki çalışmalarında da daha merkez sol vari bir takım fikirler var, öneriler var, onu da görüyoruz. Ama Türkiye'de hala esas olarak sağa bakıyoruz. Şu anda mesela altılı masanın tek sol denebilecek ki onun da solculuğu tartışmalı parti CHP, onun dışındaki 5 parti de sağcı parti. Dolayısıyla solun şu anda bir ölçüde HDP, bir ölçüde İşçi Partisi, bunlar dikkat çeken, sol olarak dikkat çeken şeyler ama hepsinin ayrı ayrı bir takım sorunları, tıkanıklıkları vesaireleri var. İmkanları çok sınırlı, şu bu. Dolayısıyla sol daha pek ufukta şu anda gözükmüyor. Tabii ki Kılıçdaroğlu olayı başlı başına önemli. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması ve seçilmesi bir anlamda solun hanesine yazılacaktır. Aynı şeyleri Mansur Yavaş ya da bir ölçüde Ekrem İmamoğlu söz konusu olursa diyebilir miyiz? Çok emin değilim. Ama Kılıçdaroğlu Alevi olmasını da özellikle altını çizmek lazım. sol açısından daha önem arz ediyor onun Cumhurbaşkanı adaylığı ve kazanabilmesi ihtimali. Seymin Bayram, CHP'nin uzun yıllar taşıdığı tek parti yönetimi bagajını İslamcılık kaç yıl taşır sizce? Anladığım kadarıyla şunu söylüyor. CHP tek parti yönetimi geçmişi nedeniyle uzun bir süre belli bir oy oranının üzerine gidemedi. AKP deneyimiyle İslamcılık aynı sorunla mı karşılaşacak? Kesinlikle öyle. Zaten şimdiden yaşanıyor. Türkiye'de değişik yayınlarda değişik vesilelerle söyledim. Siyasal İslam iktidara geldiği andan itibaren bariz bir şekilde kaybetmeye başladı. Uzun bir süre Türkiye'de siyasal İslam'ın, yani İslam üzerinden siyaset yapan partilerin, siyasetçilerin büyük başarılar elde edebileceğini açıkçası sanmıyorum. Böyle bir deneyim yaşadık. Ali Bozan, sizce AKP başka birine aday gösterir mi? Numan Kurtulmuş mesela. Bu bir ara konuşuldu. Ben de üzerinde biraz spekülasyon yaptım. Ama Erdoğan İzmir'de çıktı. Bay Kemal diye Kılıçdaroğlu'na hitap ederek ben adayım, sen aday mısın diye sordu. Artık herhalde bu saatten sonra Erdoğan adaylıktan vazgeçmez. Zaten aday olması bekleniyordu. Tabii ki yine de siyasette her şey mümkün. Son anda ki bunun hala spekülasyonu yapanlar var. Aday olmayabilir mi deniyor. Numan Kurtulmuş'un olacağını sanmıyorum. Başka isimler telaffuz ediliyor. Son damat örneğin Bayraktar'ın adını da telaffuz edenler var. Bunlar bana gerçekçi olarak gözükmüyor. Zaten Erdoğan aday olmadığı zaman o seçim kaybedildiğini kabul etmiştir demektir. Dolayısıyla böyle bir şeye gideceğini sanmıyorum. Öyle de birisi sırf namı yürüsün diye kaybedeceği belli olan bir seçime girip aday olur mu? Açıkçası son seçimde Binali Yıldırım'ın yaşadığı hazin durumu düşünürseniz ki onun İstanbul'u kazanma ihtimali epey vardı ona rağmen. Hele ikinci tura kalınca tam bir hazin, evet trajik bir sonla karşılaştı. Pek taliplisi olacağını sanmıyorum. Birisi atanabilir tabii ki oraya. Ama çok kuvvetli bir ihtimal gibi gözükmüyor bence. Said Güngördü soruyor ki Erdoğan sonrasında hükümet yanlısı medyanın pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de bu yeni dönemde basın özgürlüğünün durumu hakkında görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Ya bu basın konuları çok konuşmak istediğim şeyler değil. Çünkü Türkiye'de bunun hani iktidar yanlısı medya, iktidar karşıtı medya vesaire ama sonuçta altıda bir, üstüde birdir yerin diye bir şey var. Şu anda iktidar yanlısı medya diye bilinen kurumların kilit yerlerinde düne kadar, yani dün dediğim 21 yıl öncesinde Erdoğan'a karşı en agresif saldırıları yapan insanlar da var. Dolayısıyla bugünkü iktidar yanlısı medyadan birçok insan daha sonra tekrar vallahi ben aslında şöyle karşıydım, böyle karşıydım deyip yeni dönemde etkili rol oynamaya çalışacak. Burada sorun şu. Şu anda iktidar yanlısı medya tamamen bizim vergilerimizle finanse ediliyor. Yani bunlar para kazanmıyorlar. Yani reklam geliriyle, şuyla buna, sponsorlukla falan para kazanmıyorlar. Açıkçası devlet tarafından kayırılarak kamu bankaları reklamları, onlara verilen bir takım ihaleler, şunlar bunlarla bunlar açıktan besleniyor. Nereden besleniyor? Kimse cebinden vermiyor, bizden aldıklarını veriyorlar. Yeni dönemde ne olacak bu medya kuruluşları? Mesela Demirören grubu devam edecek mi? Demirören grubunun aldığı bir takım Milli Piyango başta olmak üzere ihaleler gözden geçirilecek mi? Ya da Ziraat Bankası'ndaki borçlarının tahsili yoluna gidilecek mi? Demirören o zaman o gazeteleri, televizyonları ne yapacak? Satmak istese kim alacak? Kaça satacak? Gelenler oralardan nasıl para kazanacak? Esas önemlisi siyasi iktidar bu medya kuruluşlarını, yeni siyasi iktidar beslemeye devam mı edecek, yoksa ne haliniz varsa görün kendi yağınızda kavrulun mu diyecek. Bunu dediği anda mesela bugün Erdoğan dese ki artık kimseye zırnık yok, ne haliniz varsa görün dese, şu anda var olan gazete, televizyon, internet sitesi, radyoların abartmıyorum 3/5'ü kapanır. 1/5'i de bir müddet yola devam eder. Bunların hepsi tamamen devlete göbeğinden bağımlı, bizler tarafından, bizim paralarımızla fonlanan yerler. Dolayısıyla burada önemli olan iktidarın nasıl bir tutup takınacağı. Onlar da kendi yandaş medyalarını mı yaratacaklar, yoksa tamamen orayı serbest bırakacaklar, herkes piyasanın kuralları içerisinde ne yapıyorsa yapacak mı? O zaman o gazeteleri, televizyonları kimse satın almak istemeyecek. Ya da birileri ucuza kapatmaya çalışacak. Kapattıktan sonra da pişman olacak. Hani bir laf vardır, özelleştirmede falan denir. 1 liraya satılan fabrikalar falan. Çünkü batmıştır. Bunların hepsi batak şu anda. Aldığınız zaman onların borçlarıyla vesaire uğraşmak zorundasınız. Yani buralar yatırım yapılacak yerler değil bence. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde medya, hani bir kere özgürlük mü özgürlük falan, bunlar yalan. Yani böyle bir şey yok. Büyük bir kısmı o harcamaların karşılığını çıkarabilmek için, çünkü medya bayağı bir yatırım. Kirasından personel giderine şuraya buna kadar onu çıkarabilmek için her türlü şeyi zorlayacaklar ve çok parlak bir gelecek beklemiyorum. Yani AKP iktidarı gidecek ve Türkiye özgürleşecek, medya özgürleşecek, bence bu doğru değil. Bakıyorum. Aynı izleyicimiz şey sormuş, Erdoğan iktidarında kültürel hegemonyayı inşa etmede başarısız kaldıklarını ifade etmişti. Sizce başarısızlığındaki temel sebep ya da sebepler nelerdir? O kadar çok sebep var ki, bir kere kültürel hegemonya inşa etmek için sizin bir kültürünüz olması lazım. Kültürü üretebiliyor olmanız lazım, yaratıcı olmanız lazım vesaire. Yani dindar olmanız, olaylara o açıdan bakıyor olmanız tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Açık olmanız, yaratıcı olmanız, sorgulayıcı olmanız lazım. Ama bu yaklaşımda, Türkiye'deki İslamcılığın bu versiyonunda, ki dünyanın büyük bir kısmında da böyle, bu hareketlerin böyle yaratıcı olması, eleştirel olması, kalıpları kırması falan söz konusu değil. Ne oldu? Önce büyükşehir belediyelerini kazandılar ya da ilçe belediyelerini kazandılar. Orada kültür birimleri oluşturuldu ve buralar açıkçası ihale dağıtma yerlerine dönüşmüştü daha AKP iktidarından önce. Refah Partisi'nin belediyelerinde bazı belediyeler istisnai olarak kültürel faaliyette bir takım ciddi işler yaparken, büyük bir kısmı dostlar alışverişte görsün misali, tam yandaşların vesairelerin kayırıldığı, beslendiği, onlara rant dağıtılan işlerde kullandılar kültürel faaliyetleri. Bu böyle gitti. Saraya çağrılan tırnak içindeki sanatçılara bakın, vesairelere bakın. Ortada bir iddia yok. Ortadaki tek iddia iktidarı korumak. Sanattan, kültürden kuşku duyan bir iktidar. Ve sonunda iş nereye kadar geldi? Kendi konserlerine kimse gitmeyince, kendi filmlerini kimse izlemeyince, başka insanların ilgi duyduğu konserleri, filmleri, kitapları ya da televizyon dizilerini vesaire yasaklamaya kadar vardı. Ve bütün bunların hepsi de halkın değerleri, ahlaki değerler vesaire yalanıyla yapıldı. Bu zaten aslında yapılan bu son yasaklar, artık tam anlamıyla havlu atıldığının göstergesidir. En son İstanbul'da Üsküdar Belediyesi bir ilgi gören festival yaptı. Buna da İslamcı iddialı birileri kadın erkek karışık falan gibi abes gerekçelerle karşı çıktılar ve belediyeyi taşlamaya kalktılar. Bunların hepsi bir iflas. Buradaki mesele bir vizyonla ilgili bir mesele. Kültür sanat öyle he deyince olmuyor, parayı bastırınca olmuyor. Millet İttifakı'nın iktidar yanlısı olmayan medyadan yeterince destek aldığını düşünüyor musunuz? Yani bilmiyorum ama şunu da söyleyeyim. Millet İttifakı'nın da iktidar yanlısı olmayan medyaya yeterince destek vermediği de ortada. Böyle bir acayip bir amort bir durum var. Millet İttifakı'nın ya da Altılı Masa'nın çok sorunu var. Ona yakın duran medyanın da çok sorunu var. Tam bir al birini vur ötekine durumu var bence. Dolayısıyla yani herkesin medyası kendisine benziyor. Bunu çok rahat bir şekilde söylüyorum. Çünkü biz hiçbir gruba, partiye, ittifaka angaje olmamış bir kurum olarak ve şahsen ben de böyle bir gazeteci olarak rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bu tür alver ilişkileri hem siyasetçiyi hem gazeteciyi bozar. Ama alver üzerine kurulan ilişkilerle işte böyle yaratıcı olmayan, heyecanlı olmayan işler çıkar. Şu haliyle bakıldığı zaman aslında hani muhalefeti eleştirmek şikayet ediliyor. Ama muhalefeti eleştirenlerin büyük bir kısmının da fazlasıyla eleştirilmesi gerekiyor. Çünkü ortada gazetecilik olarak yapılan bence çok ciddi faaliyetler yok. Ellerindeki imkanlar özellikle bir takım televizyon kanallarının, gazetelerin hayli, yani tabii ki iktidar yanlısı medya kadar değil. Ancak gösterdikleri performans bence çok sınırlı, yaratıcılıktan uzak, inandırıcılıktan ve eleştirellikten uzak. Eleştiri demek sadece iktidarı eleştirmek değil, önemli olan bir karışık, nereye gittiği belli olmayan, neyi nasıl yapacağı tam netleşmemiş bir muhalefet var ve bu muhalefetin önünü görebilmesi için gerçekten eleştirel bakışlara ihtiyaç var. Ama bunun çok fazla yaşandığını açıkçası sanmıyorum. Sivil toplumun daha aktif bir işbirliği ve destek içinde olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Bu da benzer bir durumda. Sivil toplum dediğimiz şey çok büyük yer aldı ve bu konuda muhalefetin de, muhalefet partilerinin de çok aktif bir şekilde onların yanında durduğunu söylemek mümkün değil. Biraz tavuk yumurta ilişkisi gibi. Sivil toplum, hangi sivil toplum, nasıl destek verecek? Sivil toplum örgütlerinin hali çok kötü birçok açıdan. Üzerlerinde çok büyük baskı var. İnsanlar sivil toplum faaliyetlerine katılmaktan bayağı bir ürküyor. Gezinin ardından yaşananlar vesaire, bütün bunlar nedeniyle olay o kadar kolay değil. Yani şöyle değil. Bir tarafta çok güçlü bir sivil toplum var ama muhalefete yeterince destek olmuyor. Böyle bir şey benim gördüğüm kadarıyla yok. Sorun şu. Şu anda Türkiye'de bir devir kapanmak üzere. Ama bu devirin kapanmakta olduğunu gerek siyasi partiler gerek sivil toplumun hareketliliğiyle göremiyoruz. Garip bir atıllık var, edilgenlik var. Dolayısıyla burada kim kime niye yardım ediyor, nasıl etsin, bunu zaten söyleyebilecek bir durumda değiliz. Ortada bir hareket olur, neye yardım edecek? Mesela şu anda Altılı Masa bu pazar 6. toplantısını yapacak. İnsanlar merak edip toplantıyı sonuna kadar beklemiyorlar, bildirisini okumuyorlar. Çünkü çok heyecan verici bir şey değil. Ne istiyor Altılı Masa sivil toplumdan? Bu belli değil. Aday belli değil, ekip belli değil, program belli değil. Niye destek verecekler? Bir fikre mi destek verecekler? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Tamam, güzel. Altılı Masa ortak bir aday çıkartacak. Tamam, eyvallah. Ama kim aday? Bunların hepsini bilmek lazım, somut olarak konuşabilmek lazım. Şu haliyle baktığımız zaman çok afaki bir durumla karşı karşıyayız. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Sizlerin sorularınızla, yorumlarınızla AKP'nin dününü, bugününü ve yarınını, tabii bununla beraber Türkiye'nin dününü ve bugününü ve yarınını konuşmaya çalıştık. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.